Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından ben Deniz Ömer Çelik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukvamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin eğitim öğretim metotlarından, Müslümanları, ashabını terbiye ederken, onlara gerçekleri öğretirken bir hakiki muallim olarak, öğretmen olarak kullanmış olduğu yöntemlerden bir tanesi de konuşurken jest ve mimiklerini kullanmasıdır. İfade ettiği meramını, manaları muhatabına tam ulaştırabilmek için, onun anlamasını sağlayabilmek için sevgili Peygamberimiz böyle hem zaman zaman el hareketleri, zaman zaman jest ve mimikleri, yüz hareketleri, bakışları, bunları çok ölçülü ve dengeli bir şekilde kullanırdı. Fahri Kainat Efendimiz konuşurken maksadını daha iyi ifade edebilmek ve sözlerinin en iyi şekilde anlaşılmasını sağlamak için gerektiğinde demin de ifade ettiğimiz gibi jest mimikleri kullanır, el ve parmaklarıyla işarette bulunduğu da olurdu. Bununla ilgili ashab-ı kiramın bize naklettiği çok güzel olaylar var, hadiseler var. Birkaç tanesini paylaşmak istiyorum bu vesileyle siz değerli kardeşlerimizle. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: mümin diğer mümin için parçaları birbirini perçinlenmiş bina gibidir. Mümin diğer mümin için parçaları birbirine perçinlenmiş, birbirine iyice böyle kurşunla bağlanmış bina gibidir buyurdu. Yani mümin kardeşliğini ifade ediyor. Yani ayet-i kerimede buyurulduğu üzere estağfirullah innemel mu'minune İhvetun fe aslihu beyne ahaveykum ve tekullaha lealeküm turhamun. Müminler ancak kardeştir. Müminlerin arasındaki hukuk kardeşlik hukukudur. Dolayısıyla müminler birbirlerini sevmeli, birbirlerine yardımcı olmalı, birbirleriyle kavga etmemeli, aralarında kardeşliğe mani pürüzler olmamalı. Şayet olursa da fe aslihu beyne ahaveykum, hem kendileri ıslah taraftarı olmalı, problemi yaşayan taraflar, kardeşler, hem de diğer mümin kardeşler de buradaki pürüzlü problemi hemen ıslah edip düzeltmeli. Vettekullah, kardeşlik hukukunu ifa etmede Allah'tan korkun, Allah'ın emri olarak bunu yerine getirin. Lealleküm turhamun, o zaman Allah'ın rahmetine erersiniz. Hem dünyada müreffeh, barış içerisinde, sükunet içerisinde, huzurlu bir hayat yaşarsınız, hem de Cenab-ı Hakk'ın ahiretteki sonsuz rahmetine de erme fırsatı bulursunuz. Ayet-i kerimede böyle buyuruluyor. Yine Saf suresinde Cenab-ı Hak İnnallâhe yuhibbullezîne yukâtilûne fî sebîlihi saffen keennehum bünyânü marsus. Yani adeta kurşunla perçinlenmiş böyle kale duvarları gibi saf saf olup Allah yolunda cihad eden, savaşan mümin kulları sever Cenab-ı Hak buyuruyor. İşte Efendimiz Aleyhisselam'ın bu hadis-i şerifi de yine ayet-i kerimelerde ifade buyurulan bu iman kardeşliği, mümin kardeşliğinin ne şekilde olması gerektiğini beyan eden, açıklayan bir hadis-i şerif Efendimizin beyanı. Mümin diğer mümin için parçaları birbirine perçinlenmiş bina gibidir buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. Ve ardından da bunu açıklamak için parmaklarını birbirine kenetledi. Yani bizzat eliyle ve parmaklarıyla Böyle kendimiz de o şekilde efendim yapabiliriz. Elimizi kaldırıp parmaklarımızı birbirine geçirmek suretiyle bu hareketi kendimiz de anlayabiliriz ve uygulayabiliriz. Bu şekilde nasıl ki iki el birbirini tam bütünüyle kavruyor, parmaklar birbirine geçiyor ve orada büyük bir beraberlik, birlik beraberlik, vahdet söz konusu oluyorsa, işte bu iman kardeşliğini, mümin kardeşliğini sevgili peygamberimiz böyle bir işaretle, el işaretiyle ve hareketle beyan etmiş olmaktadır. Burada sevgili peygamberimizin aleyhissalatü vesselam parmaklarını birbirine kenetlemekle İslam nimetiyle kardeş olan müminlerin birbirlerine olan hüsnü muamelelerini, güzel davranışlarını, yardım ve desteklerini ve bu sayede sağlam bir cemiyet, toplum tesis etmelerini temsil etmektedir. Cenab-ı Hak yine bu minval üzere, yani müminlerin birbiriyle çok sıkı ilişki içinde olmaları, merhamet üzere beraber bulunmaları, ruhama beynehum aralarında son derece merhametli olmaları, birbirlerinin ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenmeleri, mümin kardeşini kişinin kendi tercih etmesi ile ahire bütün yöndeki ahlaki güzellikler, bunlar Kur'an-ı Kerim'de çok işlenen konulardır. Yine Âl-i İmrân suresinde Cenab-ı Hak "Ve'tasimû bihablillâhi cemîan ve lâ teferrakû" buyurarak Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ki, yani hepimiz Allah'ın ipine, Allah'ın dinine, Kur'an-ı Kerim'e sarılacak olursak, yine orada müminlerin birbiriyle tıpkı Efendimizin tarif ettiği gibi böyle birbirine kenetlemiş eller gibi olması gerektiğini bildiriyor. "Ve lâ teferrakû" buyurması zaten bunu bize tekrar anlatmış oluyor. Allah'ın ipine sarılın, birlik olun, beraberlik içerisinde olun ama kesinlikle tefrikaya düşmeyin diye bize bunu hatırlatıyor. Sevgili Peygamberimizin bir başka yine mübarek elleriyle veya bir başka şekilde bir hareketli parmağıyla bir gerçeği ifade etmesine örnek olarak Sehil bin Sa'd radıyallahu anh bir olayı naklediyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz, "Yetimi koruyup kollayan kişi ile ben cennette şu ikisi gibiyiz" buyurdu. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam insanların önünde hitap ediyor, onlara konuşuyor. Onların yüzüne bakarak, gözlerine bakarak bir gerçeği, bir konuyu onlara izah ediyor. Dolayısıyla şu Efendimiz'i gözümüzün önüne canlandırmamız lazım. Bu hadis-i şerifi dinlerken Resul Efendimiz "yetimi koruyup kollayan kişiyle ben cennette şu ikisi gibiyiz" buyuruyor. Dolayısıyla bu ikisiyle Efendimiz neyi kastettiğini merak ediyoruz. Merak ediyoruz. Bunu sahabe şu şekilde naklediyor. Efendimiz böyle buyurduktan sonra işaret ve orta parmağını gösterdi. Efendimiz elini böyle kaldırıyor. İşaret parmağını, orta parmağını, sağ elinin İşaret parmağını, orta parmağını kaldırıp bu şekilde yan yana getiriyor onları, diğer parmaklarını ayırarak, diğer üç parmağını toplayarak, ikisini ön plana çıkararak bu şekilde işaretle gerçeği bildiriyor. Yani o kişinin yetimi koruyan, kollayan, yetim hukukuna dikkat eden, yetimle alakalı dini vazifelerini yerine getiren kişilerin ne kadar sevap bir iş yaptıklarını, ne kadar Allah'ın rızasını kazanacak bir iş yaptıklarını Efendimiz böyle bir harekette göstermiş oluyor. Peygamberimiz hem sözleriyle hem de parmaklarıyla işarette bulunarak ümmetin yetim, kimsesiz ve çaresizleri koruyup kollamaya yönlendirmekte, böyle davrananların cennette kendisine komşu olacaklarını bildirmektedir. Yapılan bu işaret cennette Efendimiz ile vuku bulacak yakınlığı çok net bir şekilde ve müşahhas bir hale getirmektedir. Yani ufacık bir hareket, iki parmağı yana getirmek, onu göstermek bize bu yetimi kolluma noktasında ne kadar bu işin faziletli bir işi olduğu, amel olduğunu göstermeye yetiyor ve ahirette de ne kadar büyük bir mükafat olduğunu anlatmaya yetiyor. Yeter ki bizim anlamaya niyetimiz olsun. Efendimizin o mübarek sözlerini, o mübarek hareketlerini anlamaya gönlümüz olsun, niyetimiz olsun, böyle bir arzumuz olsun. Bu olduktan sonra burada anlaşılmayacak herhangi bir şey kalmıyor. Tabii ki Efendimizin bu şekilde yönlendirmesi sahabeye, sahabedeki bir arzuya da hitap ediyor. Nedir o arzu? Kıymetli, değerli dinleyenlerimiz, Efendimiz Aleyhisselam'ı gören, ona iman eden, ona her ahlakına, her haline meftun olan sahabe-i kiramın kaynakları incelediğimiz zaman, okuduğumuz zaman onların gönlünde yatan en büyük aslanın şu olduğunu görüyoruz. Her bir sahabenin derdi, biz Allah bizi dünyada böyle bir nimete eriştirdi. Hazreti Muhammed Aleyhisselam gibi bir insana iman edip onunla beraber olmayı nasip eyledi. Bu büyük bir nimet. Ama acaba biz ahirette nerede oluruz? Acaba ahirette Efendimiz Aleyhisselam'ı görebilir miyiz? Onun yakınında olabilir miyiz? Ona ne kadar yakın olabiliriz? Komşuluğumuz ne derecede olabilir? Havz-ı Kevser'de olsun, Makam-ı Mahmud'da olsun ve diğer efendim cennetin diğer bağlarında, bahçelerinde, cennetler içi nimetlerinde olsun. Bizim oradaki Resulullah Efendimiz Aleyhisselam ile olan yakınlığımız ve durumumuz ne olacaktır? Kıymetli kardeşlerim, sahabenin böyle bir derdi vardı ve bu derdini her vesileyle dile getirirdi. Sevgili Peygamberimizden bir dua isteyeceği zaman da, ya Resulallah dua et, Allah beni seninle beraber kılsın, sana komşu eylesin diye bunları dile getirirlerdi. Bunun en güzel misallerinden birisi Sevban radıyallahu anh Efendimizin halidir. Malum bir gün Efendimiz Aleyhisselam'ın sohbetine geliyor, sohbeti dinliyor. Dinledikten sonra yalnız Hazreti Sevban'ın hali bir değişiktir. Yüzü sararmıştır, gözleri yaşlıdır, mamumdur, kederlidir. Sohbet bitiyor, oradan ayrılıp gidecek ama Sevban hiç ailesi yoktur. Böyle bir haldeyken Resulü Efendimiz Aleyhisselam yaklaşıyor ve Sevban'a soruyor. Diyor ki, ey Sevban diyor, derdin nedir? Yani bir derdin varsa, bir problemin varsa çözmeye çalışayım. Olur, bir maddi ihtiyaç olabilir, manevi sıkıntı olabilir, efendim bir sorusu olabilir. Neyse söyle, senin bu gamını, kederini dağıtmaya, problemi çözmeye yardımcı olayım. Ey Sevban dediği zaman Hazreti Sevban, ya Resulallah benim derdim, dertlerin çok büyüğü. Benim derdim büyük bir dert. Bu kız Efendimiz Aleyhisselam merak ediyor, acaba nesi var diye. Nedir Sevban diyor derdin? Diyor ki, ya Resulallah benim diyor esas derdim sizinle alakalı. Ya Resulallah geliyorum, sizi görüyorum, çok mutlu oluyorum, sohbetlerinize katılıyorum, kendimden geçiyorum, gerçekten büyük hazlar, büyük lezzetler duyuyorum. Sohbet bitiyor, eve gidiyorum, size hasret oluyorum. Yani tekrar ne zaman bir daha Allah Resulü'nü görebilir miyim diye içime bir hüzün çöküyor. Koşuyorum, geliyorum, ya namaz ya sohbette tekrar görüyorum, çok mutlu oluyorum ama böyle içimdeki sizi göremediğimi her an içimi öyle bir hüzün kaplıyor ki, korku kaplıyor ki tarifi imkansız. Ve benim esas korkum şu, ya Resulallah, benim esas korkum ölüm ve sonrası. Yani kader, Cenab-ı Hakk'ın takdiri var. Cenab-ı Hak küllü nefsin zayikatül mevt buyuruyor. Her nefis ölümü tadacak. Dolayısıyla ikimiz de ölümlü varlıklarız. Ya benim ecelim gelecek, ölüp gideceğim ya Resulallah, Allah göstermesin. Veyahut da sizin eceliniz gelecek ve siz de öleceksiniz. Peki öldükten sonra benim halim nece olacak? Benim derdim şu, ben öldükten sonra ya da Efendimiz vefat ettikten sonra bu dünyadaki bu beraberlik bittikten sonra ahiret aleminde bir daha ben Allah Resulü'nü görebilecek miyim? Berzah alem olsun, mahşer yeri olsun ve cennet olsun. Benim esas derdim bu. Çünkü bu bir kaçınılmaz sonuç. Ölüm ve dünyadaki ayrılık kaçınılmaz bir sonuçtur. İşte burada Sevban bunu söyledi ve yine gözlerinden yaşlar aktı. Efendimiz Aleyhisselam da çok hüzünlendi ve bir müddet o şekilde Efendimiz bekledi. Bir cevap vermedi Sevban'a. Bundan sonra tam o sırada Efendimiz Aleyhisselam'ı bir vahiy hali kapladı ve Efendimiz'e ayetler gelmeye başladı. Gelen ayetlerden birisi de şuydu. Nisa suresi 69. ayeti kerime. Estağfirullah. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَف۪يقًا. Kim Allah'a ve Resulullah'a itaat ederse, imanıyla, salih amelleriyle, ahlakıyla, dinin emirleri iyiliktirmek suretiyle Allah Resulullah'a kim itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği ma'annebiyyin, peygamberlerle beraber olacaklardır. Ve sıddıkın, sadık, samimi, sıddık olan Müslümanlarla ve şühedey ve salihin, şehitlerle ve salihlerle beraber bulunacaklardır. Nerede? Mahşerde ve cennette. Ve hasune ulake rafika, bir Müslümanın, bir kulun Resulullah ile Hazreti Ebubekir Efendimizle sadıklarla, şehitlerle beraber olması, onun arkadaş olması ne kadar güzel bir arkadaşlıktır. Çok fevkalade güzel bir arkadaşlıktır. Bu duyu Allah'ın bir lütfudur, dilediği kullarına verir. Bu ayet-i kerimeler gelince Efendimiz Aleyhisselam böyle yüzü tebessüm ederek sevinçli bir halde vahiy halinden çıkıyor ve diyor ki Sevban diyor, müjdeler olsun diyor. Nedir ya Resulallah? Eğer Allah'a Resulullah'a itaat devam ederseniz ve bu İslam'ı yaşamaya samimi devam ederseniz Cenab-ı Hak size yarın mahşerde benimle beraber olmayı vaat ediyor. Tabi bu gelen müjde Hazreti Sevban radıyallahu anh çok sevindiriyor ama etrafında da başka sahabeler var. Diyorlar ki ya Resulallah, bu gelen ayet sadece Sevban'la ilgili mi? Bu bahsettiğiniz müjde sadece Sevban'la mı ilgili, yoksa bu hepimizi ilgilendiriyor mu? Sevgili Peygamberimiz, bu gelen ayet-i kerime kim Allah Resulü'ne itaat ederse herkesi ilgilendiriyor. Sadece sizi değil, sizden sonra kıyamete kadar gelecek Allah'a Resulullah'a iman eden, böyle gönülden bağlanan, Allah'ın Resulullah'ın çizgisinden çıkmayan bütün müminlerle alakalı müjdedir buyuruyor ve herkes çok seviniyor. Ve diyorlar ki o güne kadar hiçbir dünyevi bir nimetle bu kadar sevmemiştik diyorlar sahabe-i kiram. Dolayısıyla burada sevgili peygamberimizin bir yetimle alakalı bir hususu işaret parmağıyla orta parmağını birleştirip de benimle beraber olacaksınız diye buyurması bir taraftan konuyu anlatmaya çok yardımcı oluyor ama bir taraftan da sahabenin esas o derdine parmak basıyor. Yani kim benimle beraber olmak istiyorsa, bana yakın olmak istiyorsa o zaman bu hususlara dikkat etsin. Kendisini bana yaklaştıracak ameller işlemeye ihtimam göstersin diye bunu da belirtmiş olmaktadır. Yine sevgili Peygamber Efendimiz de ahirette, mahşerde beraber olmakla alakalı bütün sahabenin derdi buydu. Ama bir diğer sahabenin hali de şöyleydi. Bunları yani hatırlatmayı niçin yapıyoruz? Hem kendimize hem de kıymetli kardeşlerimize. Yani bir Müslümanın gönlünde bu fani hayatta, bu ölümlü hayatta bugün varız, yarın yokuz. Yanımızdan bütün arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, dostlarımız, akrabalarımız böyle bir bir gidiyorlar. Gidenler geri gelmiyorlar. Ve bu ayet-i kerimedeki kullu nefsin zayikatül mevt, her canlı, her nefis ölümü tadacaktır gerçeği bizim için geçerli bir gerçektir. Bu hayatta bir müminin gönlünde esas niyetin yarın mahşerde olsun, cennette olsun, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle beraber olmaktan daha ulvi bir gaye, ulvi bir niyet olamaz. Buradaki bu duygularımızı beslemek, bunları canlandırmak, bunların daha böyle ahirete yönelik kuvvetli duygular haline gelmesine vesile olmak. Yani bu hatıralar bunun için tabii söz konusu edilmektedir. Efendimiz Aleyhisselam'ın çok yakın hizmetlerini yürüten sahabi-i kiramdan birisi vardı. Yani Efendimiz gece kalktığı zaman abdest suyunu hazırlar ve diğer havlusunu getirir ve yine böyle yakın hizmetlerini yapan bir sahabe-i celil. Yine bir gece vakti, seher vakti Efendimiz kalktı ve abdest alırken bu sahabe yine ayakta, yine efendim hizmete hazır vaziyette ve Efendimiz'e su, abdest için su takdim etti. Efendimiz'in bu sahabenin bu hizmetinden dolayı çok memnun oldu Allah Resulü. Ve gecenin o ikisinin üçünde uyanık olması, ayakta olması, hizmete müdavim olması, hizmetini ihlasla yerine getirmesi Allah Resulü'nün çok hoşuna gitti ve ona dile benden ne dilersen diye açık çek verdi. Yani ne istersen benden onu sana vereceğim. Ne istersen onun için dua edeceğim ve inşallah Allah duamı kabul edecek. Böyle bir Allah Resulü'nden böyle bir açık çek alan o sahabenin dilinden dökülen ilk cümle şu oldu: "Ya Resulallah, benim tek isteğim seninle cennette beraber olmak, sana komşu olmak. Ben bunu isterim." Tabi bunu söyleyince bu kız Efendimiz Aleyhisselam, "Çok büyük bir şey istedin. Benim kastım bu değildi. Daha ziyade biraz dünyevi, yani bir ihtiyaç olabilir, bir efendim maddi bir mükafat olabilir. Benim biraz muradım bu istikametteydi ama siz çok büyük bir şey istediniz. Başka bir şey isteseniz olmaz mı?" diye Efendimiz tekrar o sualini tekrarladı. Yalnız o sahabe dedi ki, "Ya Resulallah, madem ki sizin mübarek ağzınızdan böyle bir müjde çıktı ve bu konuda beni serbest bıraktınız, ben de böyle bir şey talep ediyorum. Talebimden vazgeçmiyorum ya Resulallah. Yani sizden bu noktada hem dua istiyorum, hem şefaat istiyorum. İnşallah duanızı Cenab-ı Hak kabul eder." Efendimiz Aleyhisselam'ın o sahabeye verdiği cevap da şu oldu: "Tamam, ben size dua edeceğim ama siz de bana secdelerinizi artırmak suretiyle yardımcı olacaksınız. Bana secdelerinizi artırmak suretiyle yardım etmeniz lazım. Çünkü o yüksek makama sıradan bir imanla, sıradan bir amelle, sıradan bir kullukla ulaşılmaz." diye Efendimiz de o sahabeye secdelerini artırma tavsiyesinde bulunmuştur. Kıymetli, değerli dinleyenlerimiz, sevgili Peygamber Efendimizin bahsettiği konuları, anlatmak istediği konuları jest ve mimikleriyle anlatması, jest ve mimiklerini kullanıp o şekilde izah etmeye çalışması örnekliğini görüyoruz ve eğitim öğretimde bu metodu kullanmasını görüyoruz. Bununla ilgili bir başka rivayet de şöyledir. Cabir radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Bahreyn'in sadaka malı gelince sana şöyle şöyle avuç avuç vereceğim" buyurdu. Kime bunu söylüyor? Hazreti Cabir'e. Çok sevdiği, yine sahabeden çok sevdiği, çok yakın ilgilendiği biridir Hazreti Cabir. "Eğer" diyor, "Bahreyn'in sadaka malı diye zekatları gelince" diyor, çünkü ihtiyacı da var Hazreti Cabir'in, "sana şöyle şöyle avuç avuç vereceğim" buyurdu ve üç kere eliyle gösterdi. Efendimiz Aleyhisselam şöyle avuçlarını açıyor, iki elini birleştirip kocaman açıyor, şöyle cömertçe açıyor ve "bundan sana böyle böyle vereceğim" diye Hazreti Cabir'e söz veriyor. Bahreyn'in malı gelmeden önce Allah Resulü vefat etti. Mal Hazreti Ebubekir'e gelince bir münadı ile halka şöyle ilanda bulundu: "Kime Resulullah'ın bir vaadi veya bir borcu varsa bana gelsin." Ben hemen Ebubekir radıyallahu anh'a gittim ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin "Bahreyn'in sadaka malı gelince sana şöyle şöyle avuç avuç vereceğim" deyip üç kere iki eli işaret yaptığını söyledim. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir bana istediğimi derhal verdi. Bu da tabi sahabenin, tabi başta Hazreti Ebubekir Efendimiz olmak üzere Allah Resulü'nün hukukuna, Allah Resulü'nün emanetine, onun diyeyim ki alacağına, vereceğine ne kadar önem verdiği, ne kadar ihtimam gösterdiğinin açık bir delili. Bunlar işin içerisinde son derece büyük sevgiler, muhabbetler, aşkla muhabbetle Allah Resulüne bağlılık, bütün bunların varlığını bize gösteren, aktaran rivayetler. Ebubekir Efendimiz'in ilk işi, kim dedi Resulullah'ın bir alacağı varsa, kim de Resulullah'a bir verecek varsa, yani Resulullah Efendimiz'le alakalı kimin bir efendim şeyi varsa geriye kalan, onlar diyor hemen diyor gelsinler, onu halledelim. Ve Hazreti Cabir'e de Efendimizin vaat ettiği, söz verdiği şekilde o maldan avuç avuç veriyor Hazreti Ebubekir. Bu mevzuya ilgili olarak İbn Mesud radıyallahu anh de şu olayı naklediyor: "Kureyş'ten 80 kadar adamla birlikte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunuyorduk. Orada Kureyşliler dışında başka kimse yoktu. Vallahi o gün gördüğüm yüzlerden daha güzel yüzler görmedim. Kadınlardan söz açtılar ve onlar hakkında konuştular. Peygamberimiz de onlarla konuşmaya katıldı. Sonra yanına vardığımda şehadet getirip şöyle buyurdu. Ey Kureyşliler, Allah Teala'ya isyan etmediğiniz sürece bu işin insanları idare etmenin ehli sizlersiniz. Eğer Allah'a isyan ederseniz o elindeki dalı göstererek bu değneğin soyulduğu gibi sizi soyacak birini size Allah gönderir. Nebi Ekrem Efendimiz sonra elindeki dalın kabuğunu soydu. Öyle ki dal bembeyaz olmuştu. Ahmet bin Hanbel'in rivayeti. Çok gerçekten tatlı rivayetler, tatlı Efendimizin böyle bir jestle, mimikle, bir görsel bir şeyle meramı anlatması. Efendimizin elinde bir değnek var, dal var, dalda kabuklu dal, artık hangi bir ağaçtan ise. Oradaki tutuyor dalı, onun kabuğunu böyle soyuyor ve bunu bir misal getiriyor yanındaki Kureyşlilere. Hem onları övüyor, hem onların yani İslam'a hizmet açısından ne kadar önemli noktalarını vurguluyor, hem de bu noktada ihmalkar davranmamalarında onlara bir misalle göstermiş oluyor. Ey Kureyşliler, Allah Teala'ya isyan etmediğiniz sürece bu işin insanları idare etmenin ehli sizlersiniz. Gerçekten uzun zaman ne yapıyor? O Kureyş İslam'ın bayraktarlığını yapıyor. İslam'ın bütün dünyaya yayılmasının öncülüğünü yapıyor Efendimizin kabilesi, Kureyş kabilesi. Yani Resul Efendimiz'e baştan çok sıkıntı çıkarıyorlar. Uzun zaman mücadele ediyorlar inanmada, ama inandıktan sonra da İslam'ın bayraktarlığını yapıyorlar. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olanlar bile ne kadar büyük hizmetlere, büyük efendim fetihlere vesile oluyorlar. Ey Kureyşliler, Allah Teala'ya isyan etmediğiniz sürece bu işin insanları idare etmenin ehli sizlersiniz. Eğer Allah'a isyan ederseniz o elindeki dalı göstererek Efendimiz bu değneğin soyulduğu gibi sizi soyacak birini Allah size gönderir. Dolayısıyla sizin bütün şerefiniz, bütün değeriniz Allah'ın dinine hizmetiniz kadar. Kim Allah'ın dinine hizmet ederse, bütün malı canıyla efendim o yolda kendini efendim adarsa kıymeti değeri bu kadar. Yoksa Cenab-ı Hak hiç kimsenin boyuna bosuna, soyuna sopuna değer vermediğini zaten defalarca ifade ediyor. Ve Efendimiz onlara bu gerçeği de elindeki dalın kabuğunu soyarak gösteriyor. Dal diyor, bembeyaz olmuştu diyor. Kabuğundan sıyrılmıştı. Siz de İslam'ı bırakırsanız, Allah'ın dine hizmet bırakırsanız bu şekilde Allah sizin üzerinizdeki bütün o feyzi, bereketi, bütün kıymetini, değerini hepsini soyar alır. Böyle sap gibi ortada kalırsanız demek istiyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli değerli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselam'ın her şeyi mükemmel, her şeyi güzel, her yaptığı fevkalade yerinde, hikmet, isabetle bize örnek olacak tarzda. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bizi esas İslam'ın, Müslümanlığın Allah Resulü'nü tanımak ve Allah Resulü'nün yaşadığı şekilde bir kulluk yaşamak olduğu şuuruyla Efendimizin sünnet-i seniyyesine her şeyimizle dört elle sarılmayı nasip eylesin diyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.